Ayrım 7. Misyon. Hüsnü Mahalle. Sayfa 73. Çukura düşmek. 5 Kasım 2012. Mart 2011'de Suriye'de olaylar başladı. Suriye muhalefeti ilk toplantısını 30 Mayıs 2011'de Antalya'da yaptı. Peşinden sivil ve asker Suriyeliler Hatay'daki kamplara akın etmeye başladı. 23 Ağustos 2011'de İstanbul'da bir araya getirilen Suriyeli muhalifler Suriye Ulusal Konseyi'ni kurma kararı aldı. Konsey 2 Ekim 2011'de resmen ilan edildi. Arap medyası bu konseyin adını İstanbul Konseyi ya da Meclisi olarak adlandırıyor. 1 Nisan 2012'de 100 kadar ülke İstanbul'da bir araya gelerek Suriye muhalefetine her türlü maddi, manevi ve askeri destek kararı aldı. Bu arada Batı medyasında Antakya'da yerleştirilen Özgür Suriye Ordusu ve bu orduya ya da ondan bağımsız olarak kaideci gruplara bağlı militanların Türkiye sınırından Suriye'ye girmeleriyle ilgili bol miktarda hikaye anlatılıyor. Özetle geçen süre içinde Suriye ile ilgili tüm gelişmelerde ve bu gelişmelerin en ince detaylarında Türkiye baş aktör oldu ama hiçbir zaman kendi planlarında Batı'nın tam desteğine sahip olamadı. Geçen hafta ise ilginç bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Clinton aniden merkezi İstanbul'da bulunan Suriye Ulusal Konseyi'ne ağır suçlamalarda bulundu ve bu konseyin işe yaramadığını söyledi. Bir gün sonra çok daha Amerikancı bir grup Suriyeli muhalif Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı ve CIA'den gelen talimatlar gereğince Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti. Suriye içinden ve dışından Doha'ya gelenler büyük olasılıkla önlerine konulacak plan ve projelere göre yeniden örgütlenmeye çalışacaklar. Yeni süreçte Ankara'nın devre dışı kalacağını çok daha net göreceğiz. Çünkü Amerika'da birçok çevre Ankara'nın Suriye konusunda başarılı olamadığını söylüyor. Bu çevrelere göre Kaide ve benzeri radikal gruplar Türkiye üzerinden Suriye'ye giriyor ve herkes için kontrolsüz tehlike oluşturmaya başlıyor. Arap medyasını takip edenler bu yeni gelişmeyi çok net görebilir. Ama ortada bir sorun var. Suudi Arabistan ve onun Selefi Vahabi anlayışı ve bu anlayışın Suriye ve bölge İslamcıları üzerindeki etkisi. Özetle bölgede çok ilginç ve bir o kadar da tehlikeli ve pis oyunlar oynanıyor. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve 20 ay geçmesine rağmen Esad Şam'da oturuyor. Üstelik ne İran ne de Rusya geri adım atmadı. Moskova ise giderek tavrını sertleştiriyor ve Putin Ankara ziyaretini erteleyip duruyor. Yani Ankara bir yandan Batılı ve Arap müttefiklerinin oyununa geliyor, diğer yandan da bu oyunun kurbanı olarak kendi bölgesel ilişkilerini ve çıkarlarını zora sokuyor. Hep söylediğim gibi, Orta Doğu bataklığı işte böyle bir şey. Hele hele bu bataklığın bekçiliğini ABD ve müttefiki Batılı ülkeler yapıyorsa. Hele hele bu bataklığın en dibinde köle ruhlu Suud, Katar, Bahreyn ve benzeri Arap kral, emir ve şeyhler bağdaş kurup Erdoğan'ı bekliyorsa. Hepsinin bir tek hedefi var. Ankara'yı bu işe bulaştıralım, sonra da dilediğimiz gibi kullandıktan sonra da devre dışı bırakalım. Nitekim de öyle oldu ve olacak. Demek istediğim şey, Suriye konusunda Ankara başarılı olamadı ve yerine yeni oyuncu bulmak gerek. Bu, ikinci sınıf oyuncusu ve figüranı bol olan bizim coğrafyada en kolay iştir. Önemli olan uygun zamandır. Er ya da geç bu zaman gelecek ve Türkiye'nin başı belaya sokulacak. Artık her şey ortada. Suriye'de yaratılan kaostan sonra AK Parti yönetiminde Türkiye tek suçlu ilan edildi. Batı'da artık hiç kimse, biz hep birlikte İstanbul'a toplanıp Suriye'de savaşan terör örgütlerine destek kararı aldık demiyor. Batı'da hiç kimse radikal İslamcı tiplerin dünyanın her tarafından Suriye'ye gitmesine hep birlikte göz yumduk ve onlara yardım ettik. IŞİD, NUSA ve benzeri örgütlerin kurulmasını destekledik demiyor. Obama başta olmak üzere Batı'da herkes Erdoğan ve AK Parti'yi IŞİD, NUSA ve ruh hastası diğer terör örgütlerine destek vermekle suçluyor ve Suriye'de barışın engeli olarak görüyor. Temmuz 2015'ten bu yana Türkiye'nin IŞİD ve PKK'dan dolayı yaşadığı sorunlar başka bir konu. PYD ise çok daha karmaşık sorun. AK Parti Suriye'yi karıştırmasaydı bugün ne IŞİD ne de PYD olmayacaktı. Belki de PKK ile sürdürülen barış süreci de istenilen bir şekilde sonuçlanmış olacaktı. AK Parti böyle devam ederse Türkiye'yi çok büyük riskler bekliyor. İşin içine iş politikadaki süreci de eklersek Türkiye'yi bekleyen karanlıklar çok daha zifiri olacaktır. AK Parti'nin toplumu ve devleti İslamlaştırma çabası başka bir sorun. Talimat 12 Kasım 2012 Arap Bağı ile bölgemize demokrasiyi getirme çabasında önder rol oynayan Katar'ın yüz ölçümünün %30'u Amerikan üsleriyle kaplı ve bu ülkede demokrasi adına anayasa, seçim, parlamento ve muhalefetin M'si bile yok. Hadi bunları bir yana bırakalım. Bu ülkenin şeyhi 1995'te babasına darbe yaparak iktidara gelmiş ve o gün bugün Amerika'nın emir kulu olarak hareket etmiş. İşte böyle bir ülkede demokrasi için toplanan Suriye muhalefetinin farklı grupları Amerika'nın Şam Büyükelçisi Robert Ford'un önlerine koyduğu planı kabul ederek yeni bir oluşumun altına imza atmak zorunda kaldılar. Tıpkı Irak muhalefetinin 2005'te Irak'ın Amerikalı yöneticisi Paul Bremer'in önlerine koyduğu Irak'ın federal anayasasını kabul ettikleri gibi. Doğada toplanan muhaliflerin kabul ettiği ve Suriye için muhalefetin katılmadığı plana göre bundan sonra muhalefet daha örgütlü ve disiplinli hareket edecek ve bunu başardığı ölçüde ABD ve müttefiği bölgesel ve uluslararası ülke ve güçlerden daha fazla ve etkin destek alacak. ABD, çoğunluğu yabancı olan ve Suriye içinde sayıları 5000'i aşan kaideci inatlarıyla Nusracı militanlardan yararlanmak ama aynı zamanda bunları kendi kontrolü altında tutmak istiyor. Ruh hastası bu tiplere asla güvenilmeyeceğini herkes görecek. Çünkü gün gelecek, bu tipler herkesin başına bela olacak. Türkiye ise Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK yandaşı Kürtlerin olası güçlenmesinden kaygılı ve bunun hesabını yapıyor. Ama bu hesap tutmayacak ve bu iş Türkiye'ye ciddi problemler yaşatacak. Durum böyle olunca Suriye'deki gelişmeler farklı ve çok daha tehlikeli bir seyir alma özelliği taşımaya başlıyor. Çünkü Esad iktidarından kurtulmaya karar verenler tüm olanaklarını bu yönde seferber etmiş durumda. Örneğin olayların başlangıcından bu yana başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere farklı ülkelerin Suriye muhaliflerine sağladığı parasal destek 4 milyar dolar civarında. Ülkedeki yıkımın maliyeti ise şimdilik 18 milyarı geçmiş. İster muhalif ister devlete bağlı olsun, ölen asker ve güvenlik güçleri 20 bini aştı. Bu rakamları ancak İsrail'i sevindirir. Sanki herkes İsrail için çalışıyor, her zaman olduğu gibi. Kaide ve Taliban'ı kuran, Taliban'ı 1996'da Afganistan'da iktidara taşıyan CIA, Suudi Arabistan ve Pakistan istihbaratı 11 yıldır bunlarla savaşıyor ya da bizi buna inandırmaya çalışıyorlar. Amerika'nın her zaman bir gerekçesi var ve olacaktır. ABD, Talimat'ta her şeyi yapabileceğine inanmakta ve bunu somut olarak her zaman ve her yerde kanıtlamaktadır. Tıpkı şimdi Suriye'de olduğu gibi. Bakalım sıra kime gelecek? Hiç kimsenin dokunulmazlığı yok ve olmayacaktır. Çünkü ABD kendi genetik alışkanlıklarından haz alıyor ve bununla besleniyor. Türkiye'nin hiçbir ayrıcalığı yok ve olmayacaktır. İkna 3 Aralık 2012 Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili okuduğunuz ya da dinlediğiniz tüm yorumların ortak paydası Suriye. Yani Putin ile Başbakan Erdoğan arasında yapılacak görüşmelerin en önemli konusu Suriye. Çünkü Ankara'ya göre Rusya olmasaydı Esad çoktan gitmişti. Moskova ise Türkiye'ye müdahale etmeseydi Suriye sorunu çoktan çözülürdü diyor. Bu iki cümleyle özetlenen olası Putin-Erdoğan gerginliği aslında iki ülkenin bölgesel ve uluslararası politikalarını da özetliyor. Çünkü Suriye iki ülke açısından yeni uluslararası düzenin kilit ülkesidir. Yani Suriye deyip geçmemek gerekir. Çünkü birçok nedenden dolayı Suriye olmadan bu coğrafyada bölgesel hiçbir plan işlemiyor ve işlemeyecek. Çünkü Esad iktidarda kaldığı sürece Başbakan Erdoğan'ın bölgesel ve Türkiye içi planlarının tümü tıkanır. Daha açık bir ifadeyle Esad kaldığı sürece Ankara'nın yeni stratejik müttefikleri Mısır, Suudi Arabistan ve Katar'ın Türkiye ile ilgili hesapları tutmaz ve bu ülkelerin ABD ile birlikte Şii Hilal'e karşı planları suya düşer. Çünkü Esad gitmediği sürece Lübnan'daki Hizbullah kalacak, Esad kaldıkça Irak'taki Şii iktidar güçlenecek ve İran her zamankinden daha fazla bölgesel mevzi kazanacak. Kürt meselesi ise daha karmaşık bir hikaye. Peki Putin ya da Moskova açısından durum ne? Tunus, Mısır ve Libya'da Batı yanlısı ve İslamcı iktidarların iş başına gelmesiyle Akdeniz'de ciddi mevzi kaybına uğrayan ve Akdeniz'de Suriye limanlarının dışında sığınacak hiçbir limanı olmayan Rusya, Batı'nın doğal gaz oyununu da iyi anlamaktadır. Libya, Mısır, Filistin, İsrail, Kıbrıs, Esad'ın düşmesi halinde Suriye ve Lübnan gazını ele geçirecek olan Amerika destekli AB ülkeleri ilk iş olarak Rusya'nın doğal gaz tekelinden kurtulmaya çalışacaklardır. Doğal olarak Moskova buna izin vermeyecek ya da vermemeye çalışacaktır. Vladimir'leri ile ünlü Rusya'nın lideri Putin aynı zamanda Suriye üzerinden bölgesel ve uluslararası hesaplar yapmaktadır. Putin 10 yıl süreyle iktidarda kalacak ve bu 10 yıl onun için hem ülkesi hem de uluslararası politikalar açısından çok önemlidir. Böyle bir Putin, Esad'ın gitmesi ve Şam'ın İslamcıların iş başına gelmesiyle ülkesinin nedenle zorlanacağını bilmektedir. Putin, ABD destekli İslamcıların Rusya'nın Kafkaslar ve Orta Asya politikalarında çok zorlayacağını iyi bilmektedir. KGB kökenli Putin, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında rol oynayan Yeşil Kuşak projesini iyi hatırlamakta ve Batı'nın yeni İslamcılarla birlikte Rusya Federasyonu içinde yaşamakta olan milyonlarca Müslümanı karıştırabileceğini düşünmektedir. Özellikle Çeçenistan'da. Kafkaslar'da ise Rusya'nın Ermenistan yanlısı politikası ise Batı'nın stratejik ve ekonomik olarak Azerbaycan'ı ele geçirme planlarıyla ters düşmektedir. Suriye'de Esad'ın düşmesi ve bunun sonucu olarak Irak ve Hazar'la Orta Asya'da komşu İran'ın karışması hiçbir şekilde Moskova'nın işine gelmez. Özetle tüm bu tespitleri alabildiğine detaylandırabiliriz. Sonuçta Rusya hala süper bir güç ve Suriye'yi düşünürken onun yanında dünyanın dört bir tarafından da kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmaktadır. Türkiye'yi yöneten AK Parti hükümeti ise Arap Baharı ile ortaya çıkan durumu değerlendirerek iç politikada kendi konumunu güçlendirmeye, toplumu ve devleti kendi ideolojisi doğrultusunda şekillendirmeye ve bölgesel ve uluslararası bir rol üstlenmeye çalışmaktadır. Bildiğimiz hilafet ve saltanat rüyaları. Suriye'den dolayı sürekli soğuk ve zaman zaman gergin dönemler yaşayan Türkiye-Rusya ilişkileri 24 Kasım 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle savaşın eşiğine geldi. Uçağın düşürülmesinden sonra ikili ilişkiler hızla kötüleşti ve Moskova Türkiye ile olan tüm ekonomik ve ticari ilişkilerini askıya aldı. Özellikle turizm, ihracat ve inşaat sektöründe çok büyük zarar gören Türkiye-Rusya gerginliğinden dolayı Batı ile ilişkilerinde de ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Batılılara göre Türkiye'nin bu çılgın provokasyonu dünya savaşına neden olabilirdi. Nitekim bu durumu değerlendiren Moskova, Türkiye'yi Suriye'de sıkıştırmak için atağa geçti ve Türkiye yanlısı gruplara karşı kapsamlı savaş başlattı. Bununla yetinmeyen Putin, Obama ile anlaşarak Suriye'de barış sürecini başlattı. Bu süreç tümüyle Türkiye'nin aleyhine gelişiyor. Türkiye'nin bu süreci engelleme çabası işe yaramadı ve yaramayacak. Putin ise var olan İslamcı politikalarından vazgeçmediği sürece Erdoğan'la var olan eski dostluğuna hiçbir zaman geri dönmeyecektir. Cilve Gözü, 16 Şubat 2013. Radikal İslamcı KYDC-i El-Nusra şu anda Suriye'de en etkin silahlı grup. Bu gruba bağlı olanların büyük bölümü birçok yabancı ülkeden gelerek din adına Suriye'de savaşan militanlar. Bombalamalar, intihar eylemleri ve her türlü kanlı katliamların büyük bölümünü bunlar yapıyor. Güçlü oldukları için de başka rakip istemiyorlar. Durum böyle olunca herkes bunların Suriye ve bölge için risk oluşturacağını biliyor. Daha 3 gün önce İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'deki radikal İslamcı grupların bölge ve Avrupa için çok tehlikeli olacaklarına dikkat çekti. Oysa hem çevre ülkeleri hem de batılı ülkeler Esad yönetiminden kurtulmak amacıyla El-Nusra'ya destek vermişti. Denize düşen yılana sarılır misali. Ama burası Orta Doğu. Her an her şey değişebilir ve bu kralı bilmeyen beklenmedik tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Çünkü Suriye'de yalnızca El-Nusra ve benzeri radikal İslamcı gruplar yok. Türkiye için bir başka risk kaynağı PKK yanlısı Kürtler, yani PYD ve benzeri gruplar. Örneğin hükümetin Öcalan'la başlattığı süreç çıkmaza girer ve Suriye'de işler karışırsa Ankara'nın Suriye kaynaklı riskleri çok daha artar. Suriye durum ne olursa olsun Kürtler asla eski konumlarını kabullenmeyeceklerdir. El-Nusra ve benzeri KYDC gruplar hiçbir zaman rahat durmayacaktır. Belki de cilve gözü patlamasına böyle bakmak gerekir. Çünkü hedef Suriye Ulusal Konseyi liderleri olsaydı, araç neden onlar gelmeden patlatıldı? Temmuz 2012'de resmen kapatıldığı söylenen cilve gözü sınır kapısının karşı tarafında Suriye Devleti'nin resmi makamları olmadığı için silahlı silahsız Suriyeli muhaliflere hep açık tutuldu. Herkes oradan rahatça girip çıkıyor, üstelik hiçbir kontrol olmadan. Türkiye hızlı bir şekilde Suriye ve dolayısıyla bölge bataklığının içine sürüklenmektedir. Türkiye bu coğrafyanın yeni ve farklı oyuncusu olarak henüz bu pis oyunlara alışık değil. Belki de Türkiye buna alışık olmadığı için Suriye konusunda çok ileri ve tehlikeli bir konumda olmak istedi veya birileri tarafından oyuna getirilerek oralarda konumlandırıldı. Öyle olunca geri dönüş şansı azaldı ya da hiç kalmadı. Türkiye bu bataklığın ortasında ve buradan kolay kolay çıkamayacaktır. Tüm bu gerçekleri gören bölgesel ve uluslararası güçler Türkiye'yi bu bataklığın içinde tutmak için çalışıyorlar. Cilve gözü patlamasına biraz da böyle bakabiliriz. Belki de bu nedenle özel konumu olan Hatay'da insanlar gergin. Çünkü Hatay ve tüm güney illerinde cirit atan El-Nusra militanlarının söylemleri onları tedirgin ediyor ve korkutuyor. Gaziantep ve Kilis'ten benzer haberler geldi ve geliyor. İşin içine biraz da bomba ve patlamalar girince işler çok daha karmaşık bir durum oluyor. Yani cilve gözü gibi olaylarla karşılaşılıyor. Böyle giderse Türkiye çok daha kötüsüyle karşılaşır ve karşılaşacaktır. Cilve gözü saldırısından 3 ay sonra 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı ilçesinde iki büyük patlama oldu ve 53 kişi öldü. 30 Mayıs'ta bu kez bu grup Nusra ya da IŞİD'çi Adana'da 2 kilogram sarin gazı ile yakalandı. 3 yıl kadar süren yargılama sürecinde esas sorumlular kaçmıştı. 20 Mart 2014'te bu kez IŞİD'çiler Niğde Adana yolunda bir asker ve bir polisi öldürdü. Yakalanan IŞİD'çilere ne olduğunu bilen yok. IŞİD bu saldırılarla yetinmedi. 20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim'de Ankara, 16 Ocak 2016'da İstanbul Sultanahmet, 19 Mart 2016'da İstanbul Beyoğlu'nda intihar eylemleri gerçekleştirdi. 11 Haziran 2014'te Musul Konsolosluğu'nu basarak 49 kişiyi rehin alan IŞİD, Türkiye'de tutuklu 200 kadar militanına karşılık bu rehineleri 20 Eylül'de serbest bıraktı. Aynı IŞİD'in olası saldırısına karşın AK Parti iktidarı PYD'nin yardımıyla 22 Şubat 2015 Süleyman Şah Türbesi'ni yerinden alarak Türkiye sınırına yakın bir yere taşıdı. Saflarında binlerce Türkiye'li militanın bulunduğu IŞİD'in Türkiye halkının %11'i tarafından terör örgütü olarak görülmediği hatırlanırsa bu konunun nedenle ciddi olduğu anlaşılır. Sonuçta IŞİD, kafir, Alevi ve Şiilere karşı savaşan Sünni öfkeyi temsil ediyor. Ve 12 Nisan 2016'da açıklanan Kars Valiliği raporuna göre 70 ilde uyuyan hücreleri var. Türkiye'ye dokunmadıkları sürece hiçbir sorun yok. Müslüman kardeşler kökenli diğer örgütler gibi IŞİD de İslamcı ama dayanamayıp biraz da silaha meraklı. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.